Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz efendim. Bol bol konularımız ve konuklarımızla beraber. Evet, hemen bekletmeden ilk konumuza merhaba diyelim. Hattımızda Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sena Kalaz var. Merhabalar Sayın Hocam.
Merhabalar.
Efendim geçtiğimiz hafta enteresan bir açıklama geldi sizden. Böyle güzel bir basın bülteniydi. Düşündüğümüz aslında doğruluğuna emin olamadığımız bir konuyu çok güzel açımlamışsınız. Obezite ile psikolojik problemler arasındaki kısır döngüyü masaya yatırmışsınız. Biraz bu konuyu sizden duyarak başlayalım mı?
Tabii ki dediğiniz gibi aslında tam olarak bir kısır döngü var. Psikolojik rahatsızlıklar çoğu zaman beslenmeyle, iştahla değişiklik gösterebiliyor. Yani kimisinde iştahta artma, kimisinde azalma oluyor. Ve tabii ki depresyonda da bunu sıklıkla görüyoruz. Obezite de aynı şekilde yine kişinin psikolojik sağlığı da olumsuz etkileniyor. Depresyona yatkınlığı artıyor, beden algısı bozuluyor. Tabii bir maalesef ki bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Özellikle sosyal medyanın etkisiyle dayatılan bir güzellik algısı var. Bunların hepsi aslında evet, birbirini tetikliyor. Bir kısır döngüye giriyor.
Valla eskiden şey derdik, hani insanlar üzülünce ya da böyle depresyona girince yemeden içmeden kesilir derdik ama tam tersi durum söz konusuymuş herhalde.
Yani değişiyor. Kişiden kişiye değişiyor. Kimisi gerçekten yemeden içmeden kesiliyor. Kimisi de bizim duygusal açlık dediğimiz o olumsuz duygularla başa çıkmaya çalışırken kendini yemeğe vurabiliyor. O yüzden iki uçta da risk. Yani yeme bozuklukları ile psikolojik bozukluklar arasında çok ciddi bir ilişki var.
Anlıyorum. Peki şunu sormak istiyorum size. Bunun mesela obezitenin ortaya çıkma sebeplerine biraz bakmak istiyorum. Siz enteresan bir şey söylediniz. İnsanlar kendi vücutlarındaki ya da psikolojilerindeki eksiklikleri belki yemekle mi tam anlamaya çalışıyorlar? Ya da onunla mı bastırmaya çalışıyorlar?
Bastırmaya çalışıyorlar. Yani dediğim duygusal açlık aslında tam orada devreye giriyor. Yani o an kişi kendini huzursuz hissediyor, sinirli hissediyor, mutsuz hissediyor ve yemeğe yöneliyor. Bu ne oluyor? İşte bir fazla kilo artışına yol açıyor. Kilo artışı oldukça kişinin beden algısı bozuluyor. Kendini beğenmemeye başlıyor. Beğenmedikçe aslında geri kalan diğer bozukluklar da eşlik ediyor. Yani depresyon artabiliyor.
Birbirini getiriyor diyorsunuz. Peki, hı hı, o kısır döngü olayına biraz girmek istiyorum. Yani hani bir şeyin kısır döngü olması için o döngüden çıkamamamız lazım. Şimdi depresyon obezite getiriyor. Obezite depresyon nasıl getiriyor efendim?
Dediğim gibi kişinin beden algısı bozulduğu için artık kendini beğenmemeye başlıyor. O güzellik standartlarına uymuyor. Dışarıda toplum tarafından kilolu olduğu için dışlandığını veya kabul edilmediğini düşünebiliyor veya bazen düşünmenin ötesinde gerçekten kabul edilmeye de biliyor kimi kişilerce, evet, ortamlarca. Bu da ister istemez onun hayata olan tutkusunu, isteğini, şevkini kırabiliyor.
Tabi bu bir nezle gibi ya da grip gibi bir şey değil. Hani herkes için tek bir tedavi yok ama genelde böylesi insanların hani bir uzmana tabii ki acilen danışmasını ben öneririm. Ama bu durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiğini biraz sizden alabilir miyiz?
Yani öncelikle burada multidisipliner bir tedavi uygulanması gerekiyor. Diyetisyen ve psikolog eşliğinde, gerekli durumda psikiyatristin de eşliğinde. Çünkü dediğim gibi bir yandan depresyonu tedavi etmeye çalışıyoruz ama öte yandan da kişinin sağlıklı bir şekilde kilo vermesi de önemli. Çünkü burada da şununla karşılaşabiliyoruz. Şimdi o obeziteyle başa çıkmaya çalışırken olumsuz olan kilo verme yöntemleri deneyebiliyor. Bu da diğer yeme bozukluklarına yol açabiliyor. Ne oluyor? İşte kişi kendini kusturmaya çalışıyor veya tıkınırcasına yiyor ama sonrasında yediğinden pişman olup bu sefer onu kusmaya çalışıyor gibi. Hani o yüzden hem psikiyatristin, hem psikoloğun, hem de bir diyetisyenin bir arada olduğu bir tedavi planlanması oldukça önemli.
Anoreksiya tarafına geçtiğimizde zaten oradan çıkmak pek bir zor değil mi Hanım?
Evet.
Peki son olarak size
maalesef
şunu sormak istiyorum. Bunun bir ilaç tedavisini öneriyor musunuz? Yani insanın önce obeziteden mi kurtulması daha doğru olur, depresyondan çıkması mı daha doğru olur?
Ya işte dediğim gibi depresyondan çıkamadıkça yemekle olan ilişkisi zaten tam olarak bir düzene oturmayacak. Ama öte yandan da kilo vermedikçe de olumsuz duygulanımlar, o depresif duygulanımlar devam ediyor olacak. O yüzden eş zamanlı yürütülmesi gerekiyor. Yani önce obezite tedavi edilmeli veya önce depresyon tedavi edilmeliden ziyade yani tedavi eş zamanlı olarak yürütülmeli muhakkak.
Anlıyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten verdiğiniz bu değerli bilgiler için. Yani insanlar bir etraflarına baksınlar, herkesi bir uyarsınlar ama öncelikle uzman görüşü diyelim değil mi?
Evet, kesinlikle. O kaçınılmaz çünkü hani bazen iyi niyetle yapılmaya çalışılan şeyler bile sağlığı çok çok olumsuz etkileyebiliyor. Dediğim gibi o sağlık bir şekilde kilo verme çabaları veya işte depresyondan çıkmak için kendi kendilerine terapi olarak düşünülen şeyler. Çünkü maalesef şimdi günümüzde şu da var. İşte yağmurlu havada kitap okuyorum, kahve içerek, bu bir terapi. Hayır, bu bir terapi değil. Evet, bu sana iyi geliyor ama bu seni tedavi etmiyor. O yüzden hani doğru kişiden...
Bunu
doğru
çoklayıp herkese yapamayız, uygulayamayız yani açıkçası.
Evet, hani bir şey yok, klasik bir şey yok. Kişiye özgü bir tedavi uygulanmalı. Ama obezite söz konusu olduğunda, artı psikolojik bozukluklar eşlik edildiğinde dediğim gibi multidisipliner bir yaklaşımla tedavi ekibinde hem bir diyetisyenin hem de bir psikoloğun olması çok çok önemli.
Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz değerli bilgiler için. Saygılar sunuyorum efendim.
Rica ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın.
Sağ olun. Evet, Üsküdar Üniversitesi NP İstanbul Hastanesi'nden uzman klinik psikolog Sena Kalaz'la konuştuk efendim. Obezite ve psikolojik problemler arasındaki kısır döngü. Şimdi enteresan bir konuya sizi taşımak istiyorum. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. WeHealth'in CEO'su Oğuzhan Sürel hattımızda. Merhabalar Oğuzhan Bey.
Merhaba Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
İyiyim. Şu an gelen bir çöl bulutu var. Kum bulutu var biliyorsun. Sahra evet. Çölünden. Ben de alerjim. O yüzden inşallah yayında hapşırmam. Ama bir alerji krizi yaşıyoruz.
Hapşırmak hiç sorun değil. Yayında hapşırmak da sorun değil ama sizin sağlığınız yerinde olsun efendim. Aman ne olur.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Oğuzhan Bey, şimdi WeHealth'i biraz sizden tanıyabilirsek ona göre sorularımız şekillenebilir. İnsanlar bayağı bana sorular göndermişler şimdiden WeHealth ile alakalı.
Tabii, hemen kısaca anlatayım. Ben aslında işletme mezunuyum. Geçmişim sigara ve şarap sektörü. Ama doğuştan gelen kronik rahatsızlıklarım var. İşte tip 1 diyabetliyim, çöl yağım var. Bu sektörlerde devam ederken baktım ki yaşayabilmek için sağlık sektörüne geçmem lazım. Sırf bu yüzden sektör değiştirip sağlık sektörüne geçtim. Ondan sonra hastane yönetimlerinde bulundum. Uluslararası ve Türkiye. Orada da fark ettim ki bütün düzen aslında hasta insanlara hizmet etmek için kurulu. Peki insanları hasta etmeden nasıl iyi tutabiliriz diye çözüm yolu aradım. Bunları da hastanelerimiz çok başarılı hem Türkiye'de hem Türkiye'de. Evet, ama bu düzeni onların içine kurmak zor olduğunu fark edip aslında WeHealth'i insanları iyi tutmak, onları iyi tutabilmek, öncelikle hastalandıklarında da kişisel olarak tedavilerini almasını sağlamak için kurduğumuz bir şirket oldu.
Yani önleyici sağlık hizmetleri diyoruz değil mi buna efendim?
Evet, önce önleyici, sonra da hasta olduklarında, biraz önce hocamız çok güzel bir şey söyledi ayrılmadan, kişiye özel tedavi olmalı diye. Sonrasında da kişiselleştirilmiş sağlık yönetimi diyoruz aslında biz buna komple bakarsak.
Çok enteresan. Peki siz kurum olarak, şirket olarak bunu nasıl sağlıyorsunuz efendim? Yani biz mesela böyle bir şeyi nasıl talep etmemiz gerektiğini öğrenmemiz için yapılan şeylerin ne olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Şimdi aslında kişiselleştirilmiş sağlık hizmetinin ne olduğunu herkes çok farkında değil. Şöyle bir örnek vereyim müsaade ederseniz.
Buyurun.
Covid zamanı hatırlarsanız Sayın Bakanımız her gün rakamları açıklarken diyordu ki diyabetliler, hipertansiyon hastaları ve kalp hastaları, evet, çok dikkat etmek zorunda. Çünkü onlar ölüm riskiyle daha yüksek. Hatırlıyor musunuz? Her gün söylüyorsunuz.
Maalesef tabii ki.
Ama ölüm oranlarına baktığınızda Covid'de, aslında ben de mesela diyabetliyim. Maalesef 3 kere Covid geçirdim. Covid, diyabetliler, hipertansiyon hastalar, kalp hastalıkların ölüm oranları normal sağlık insanlara göre hiç de fazla olmadı. Sizin de belki etrafınızda olmuştur. Çok sağlıklı, spor yapan, hiç sigara içmeyen bir sürü insanı kaybettik Covid'de.
Maalesef.
İşte bu kişiselleştirilmiş sağlık aslında gözümüze soka soka bu son pandemide girdi. Yani bu kaybettiğimiz sürekli spor yapan, hiç sigara içmeyen insanların aslında genetik olarak immün sistemleri, yani bağışıklık sistemleri çökmeye daha yakındı. O yüzden hastalıkları yakalanınca da maalesef ya yoğun bakımda yattılar ya da kayboldular.
Yanlış anlamayı engellemek için ben şunu size sormak istiyorum. Yani sigara içtiği için immün sistemleri gelişmiyor değil mi? Yani onların vücutlarının yatkınlığından tamamen bahsediyoruz.
Tamamen genetik, evet. Sigara içtiği için değil tabii ki. Şimdi V-Health olarak bizim amacımız insanların bir genetik profilini çıkarmak. Yani mesela benim genimde hangi hastalıklara yatkınlıklar var, hangi konuda güçlüyüm. Ben hatta kendime test yaparak bu işlere girdim. Mesela ben her gün 10 bin adım atıyordum. Meğer benim genetim 10 bin adım atmaya uygun değilmiş. Sen hiç yürüme diyor. Isınırken bile yürüme. 30-40 kiloya kadar ağırlıkla çalış diyor. Yani örneğin bana yürümek uygun değil. İşte benim doğuştan...
Bunu genetik testiniz mi söyledi size efendim?
Evet. Genetik haritalarımız söylüyor bize, aynen.
Çok enteresan.
Mesela örneğin ben akşamları protein almıyordum. Çünkü doğuştan gelen bazı kolesterol, triglisterit değerlerim yüksek hastalığım gereği. Hep sebze yemeği yiyordum. Ama genetik testimde tam tersi diyor ki sadece proteinle besler. Örneğin. Şimdi ben bunları yaptıktan sonra mesela, yani gen haritam çıktıktan sonra nasıl beslenmem gerektiği, hangi hastalıklara yatkın olduğum, nasıl yaşamam gerektiği çıktıktan sonra hayat şeklimi değiştirdim. Ve 35 kilo verdim. Çok daha sağlıklıyım. İşte mesela her sabah kahvaltı yapardım çok sağlıklı diye. Meğer benim vücudum uygun değilmiş. Bunun gibi düşünün. Sizin de bambaşka şeyler çıkacaktır. Çünkü genetik parmak izi gibi. Hepimizin bambaşka. Hangi ilaçları kullanıp kullanmamamız gerektiği bile hepimizin başka. Örneğin hasta olacağımızda C vitamini içiyoruz ya.
Evet.
Size C vitamini belki de iyi gelmeyebilir. Hastalığınızı arttırabilir. Bunu biliyor muydunuz?
Vallahi bilmiyordum ama şöyle bir şey var tabii. Yani bu, eğer herkesin genetiği aynı olmuş olsaydı ya da biz hep eş genetikli insanlardan olmuş olsaydık, ki bu coğrafyada değiliz, o çok kesin. Hani çok acayip bir genetik havuzumuz var. Evet. Benden daha iyi biliyorsunuzdur siz bunu. Yani bir rejimi uygula, bak ben bunun 30 kilo verdim deyince ötekisi 10 kilo almazdı o rejimle mesela.
Tabii işte aynen, çok haklı. O yüzden biz bu amacımız önce insanların... aslında nasıl yaşaması gerektiği bir kullanım kılavuzu gibi düşünün. Bunu bulup işte risklerini görüp veya mesela sizin 80 yaş üstü, 70 yaş üstü bir riskiniz çıktı diyelim. Hayatının bundan sonrasını yönetmeniz için size destek olup size o hastalığa yakalanmamak için gerekli bütün önlemleri alıp ona göre kişisel olarak sağlığınızı yönetmek. Esasında hayatımızın mottosu bu. Bunu bu arada bence hükümetler, devletler, sigorta şirketleri yapmalı. Ama sistem biliyorsunuz bambaşka bir şey üzerine kurulu. Gelecekte bence böyle olacaktır diye düşünüyorum.
Peki bunun maliyeti, önleyici tedavinin maliyeti normal hastalık tedavi etme maliyetinden daha düşük gibi geliyor bana uzaktan bakınca.
Tabii.
Siz içindesiniz, siz daha iyi bilirsiniz bunu.
Çok çok düşük. Şimdi SGK'nın verilerine bakarsak şu an Türkiye'de yaklaşık 2,5 milyon diyabetli raporlu hasta var. İnsülin kullanan. İnsülin maliyetleri de gerçekten çok korkunç boyutlarda. Bunlar, evet, giderek de artıyor. Nüfusumuz bizim genç bir nüfusumuz ama yaşlanıyoruz biliyorsunuz. Tıp tip 2 diyabeti engellesek SGK'nın batmasını engellemiş olacağız aslında. Tip 2 diyabette yaşam şeklini önleyerek, yaşam şeklini
o kadar fark ettiriyor diyorsunuz yani.
Tabii çok fark eder. Çok fark eder.
Örneğin
siz Covid öncesi bir test yapmış olsanız genetiğinizin yani bağışıklık sisteminizin gücünü bilseydiniz ona göre davranırdınız. Bilmediniz, hepimiz aynı şeylere dikkat etmeye çalışarak işte acaba ne olacak diye korkarak geçirdik.
Peki efendim böyle biz hani ben neredeyse çocuk yaşımdan beri özel sağlık sigortasıyla yaşıyorum ve her sene onların özel sağlık sigortasının testlerinden geçiyorum filan. Ya bunların yerine biz bir genetik testten geçsek her şey daha kolay olmaz mı?
Tabii daha kolay olur. Şöyle düşünün, ilk check-up satışlarını da Türkiye'de check-up halkımıza verilmeli diye satılmalı diye başlatanlardan biriyim ben. Aslında çok faydalı check-up, mutlaka herkes yaptırmalı.
Muhakkak.
Şöyle düşünün, size de bana da ya da Ayşe Hanım'a da aynı check-up yapılıyor. İşte aynı değerlere bakılıyor ve ona göre diyoruz ki sağlıklıyız. Belki sizin riskiniz bambaşka bir yerde. Belki benim bambaşka bir yerde riskim. Biz genel teamüllere göre bakıyoruz ve ona göre bir risk belirliyoruz, değil mi? Aslında sizin size özel bir check-up olması lazım. Benim bana özel bir check-up olması lazım. Yani kişiselleştirilmiş sağlık dediğimiz bu.
Peki siz WeHealth, yani bu genetik testleri yaptırmak bu kadar kolay mıdır efendim? Yani bu süreçler nasıl gelişiyor? Yani biz bunu mesela hangi doktora gidip isteyeceğiz ya da doktordan değil de belli başlı kurumlardan mı isteyeceğiz?
Şöyle, genetik testler aslında şu an birazcık pahalı. Çünkü sebebi çok fazla sayıda yapılmaması. Yani takdir edersiniz ki laboratuvarlardaki test sayısı arttıkça maliyetler düşer. Keşke bu herkesin yapabileceği oranlara gelse. Keşke bu genetik test, bu parmak ölçümünden şeker ölçümü yapılıyor ya, onun kadar kolay olsa. Belki inşallah ileride öyle olacaktır. Şu anda biraz pahalı. Bu tükürükle yapılabilen bir test ya da saç teliyle. Şu an Türkiye'deki çok iyi laboratuvarlar da bunu yapmaya başladı. Yurt dışına da gönderilebiliyor. Biz de yapıyoruz. Başka şirketler de yapıyor muhakkak. Bunun sonucunda çıkan rapor sizin işte ne yemeniz, ne içmeniz, derinizin sağlığı, cildiniz nasıl güzel tutabilirsiniz? İşte hangi ilaçlara size dokunuyor ya da hangi ilaçlar iyi geliyor? Hangi hastalıklara yakalanma ihtimaliniz var? Evet. Hatta bir ileri giderek ailenizde kanser riski varsa kanser olma ihtimaliniz nedir? Bunların tamamını gösteren sizin bir kullanma kılavuzu. Ben işte o kullanma kılavuzuma göre yaşıyorum şu an. Bunu yaptırırsanız da ona göre devam edebilirsiniz. Bunu maalesef şu an sigorta şirketleri ödemiyor. Maalesef devlette de böyle bir fon yok. Bunu kişisel yaptırabilirsiniz. Ama ümidimiz bunların herkese baştan yapılması ileride. Teknoloji inşallah hızla ilerleyecek ve herkes aslında bir gen testine sahip olacak. Doğuştan olmalı diye düşünüyorum.
Peki efendim, yani bunu maliyetli derken ne kadarlık bir maliyetten bahsediyoruz burada? Yani ne bileyim şimdi ben geçen hafta bir uyku testinden geçtim. Verdiğimiz para 10 bin liralar civarında. Yani hani o yüksek maliyetin ne olduğunu gözümde canlandıramadım şimdi.
Evet,
yani çünkü her test zaten pahalı.
Fiyat verebilirim. Tamam, fiyat verebilirsem vereyim size.
Buyurun tabii.
Testler şu an piyasada yaklaşık 20 bin liralardan 15 bin liralardan başlıyor. 50 bine kadar çıkıyor. O civarda bir testler var. İçeriğine göre değişiyor. Dediğim gibi Türkiye'de çalışılan var, yurt dışında çalışılan var. Artık buna yatırım yapmış çok iyi Türkiye'de laboratuvarlar var. Fiyatlar o civarlarda. Yani 15 ile 50 bin lira arası değişen bir fiyat var. Bunun da sebebi maalesef kurun yüksekliği aslında. Bu yükseldikçe fiyatlar da yükseliyor.
Ve bunların yorumlarını kim yapıyor efendim? Yani laboratuvar yapmıyordur herhalde.
Yok, bunların yorumlarını mutlaka bir genetik hocası yapar, genetik uzmanı. Mesela biz size bir test yaptığımızda önce genetik uzmanı size bu testi anlatıyor. Sizin hayatınızı nasıl yönetmenize gerektiğine dair. Sonra bir diyetisyen görüşmesi oluyor. Diyetisyen size ne dokunuyor ne dokunmuyor sizin genetiğinize göre. Bunu hani diyetisyenlerin standart menüleri vardır ya, diyetleri. Ona göre değil.
Tabii.
Sizin genetiğinize göre yapıyor. Sonra bir spor hocası geliyor. İşte benim bende olduğu gibi, Oğuzhan sen asla yürüme. Sen sporunu böyle yap diyor. Ya da size diyebilir ki siz sadece yürüyün. Onu anlatıyor. Sonra da onu bir kronik hastalık riski çıktı diyelim. Diyelim ki kardiyolojik bir problem riskiniz var. Hemen bir kardiyoloji hocasıyla sizi meçliyoruz. Orada hoca sizin risklerinizi anlatıyor. Yani tamamen amacımız hayatta sağlıkla yaş alabilmeyi sağlamak. Ve tabii ki bunun fensi tarafları da var. Yani güzellik, şu bu, onlar da önemli.
Yani şimdi öyle bir şeyden bahsediyorsunuz ki gerçekten bence o rakamlar hani 50 bine kadar çıkan rakamlar yani evet büyük rakamlar ama aslında toplam sahip olma maliyetinde düşük rakamlar gibi gözüküyor. Yani ben de mesela ben 4 damar tıkanıklığından bypass geçirdim. Ağır uyku
Öyle mi?
apnemci olduğu çıktı ortaya. Bunları mesela ben ne bileyim 10'lu yaşlarımda 20'li yaşlarımda fark etmiş olsaydık belki de oraya verdiğimiz paralara bakıyorum. Yani
Tabii.
bahsettiğiniz paralar şey değil hani sağlık tarafını bir kenara
Tabii.
bırakıyorum. Taşıdığımız riskleri verdiğimiz paralar kıyas kabul etmeyecek paralar yani.
Tabii, çok geçmiş olsun. Bu arada acaba
Sağ
başka bir riskiniz var mı sizde bu hastalıklardan kaynakları? Onları da bilmiyorsunuz. Onlar çıkınca öğreneceksiniz. İşte onu
ol. Onları
yapmamak lazım.
yakından takip ediyoruz. Yok hani nispeten tabii biraz geç uyandık ama uyandık bir şekilde.
Geçmiş olsun.
Onları şu anda
Geçmiş olsun.
takip ediyoruz. Ama yani bunu dediğim gibi 10'lu 20'li yaşlarda çocuklarımız için farkına varabiliyor olsak onların hayatını
Tabii.
başka bir yere doğru çevirebilirdik belki de.
Tabii, ben iki kızımdan mesela çok korkuyordum. Acaba diyabetli olacaklar mı? Diyabetli olmak bu arada kötü bir şey değil. Ben bununla da ilgili çok savaşıyorum ama sonuçta zor bir şey. Çok merak ediyordum. Onların risklerini ölçümleyip gördükten sonra içim daha rahat. Mesela ona göre yaşam şekillerini şekillendirebiliyorum. Bence bu hepimizin yani telefonumuzu kişiselleştiriyoruz değil mi? Bankalarımız kişisel. Niye sağlığımızı kişiselleştirmeyelim? Aslında benim hayattaki mottom bu.
Evet. Bu arada siz Okan Üniversitesi ile birlikte bir önleyici sağlık konusunda çok önemli adımlar attınız. Gerçekten de bu konuda sizi de Okan Üniversitesi'nde tebrik ediyorum. Oradaki gerçekten uzmanlarla enteresan adımlar attınız. Biraz bu adımlarla ilgili sizden bilgi alabilir miyiz?
Evet, Okan Üniversitesi ile çok gurur duyduğum bir anlaşma yaptık. Çünkü üniversite hastanesi çok önemli bizim işlerimizde. Biz
Evet.
onlarla birlikte hem bu evde sağlık operasyonlarını birlikte yöneteceğiz. Çünkü artık insanlar hastaneye de gitmek istemiyorlar, takdir edersiniz. Özellikle Covid'den sonra çok zorlaştı. Hastanede mikrop kapma ihtimali yükseldi. Bu kadar teknoloji olduğunda aslında çoğu şeyi online yapabiliyoruz. Bu hizmetleri beraber yürüteceğiz. Bir de kişiselleştirilmiş sağlıktan bahsediyoruz ya sürekli. Bununla ilgili bir
Evet.
poliklinik açmaya karar verdik. Ve birlikte uzman hocalarımızla beraber haftanın belli günlerinde üniversitede poliklinik yapıp hastalara hizmet verip bunlarla da ilgili çeşitli araştırmalar yapacağız. Çok yakında bir sempozyum ve bunu zamanla kongreye döndürme planlarımız var. Çok bilimsel ve güzel bir çalışma oldu. Okan'la birlikte olmaktan da çok gurur duyuyorum.
Valla ne olursunuz bu konularda bizi bilgilendirin. Gerçekten çok fazla sağlık tarafında gelişme olduğu için bazen takip etmek oldukça zorlaşıyor. Ama sizden bilgi aldıkça biz bu bilgileri bütün toplumla paylaşalım. Önleyici sağlığın sizin de belirttiğiniz gibi etkilerini tartışmaya gerek bile yok yani. Gerek yok
Evet.
gerçekten.
Evet. Şu an sağlık sigorta poliçenizi yenilediniz mi siz? Kaç para tuttu mesela?
Ben tamamlayıcı kullanıyorum. Yani eskiye oranla tabii daha aşağıya inebildim en sonunda emekli olduktan sonra. Ama
Evet.
iyi para tabii ki. Çok iyi
Tabii
para yani.
rakamlar çok gittikçe artıyor farkındasınız. Eğer biz
Aynen öyle.
sağlığımızı koruyabilirsek bu rakamları da çok daha mantıklı seviyelere indirebiliriz. Mesela bence sağlık sigortaları çok daha yükselecek. Sigorta şirketleri de haklı. Çünkü maliyetler arttı. Ama önemli olan bizim hastalanmadan kendimizi koruyabilmemiz. Bunun maliyeti inanın çok daha ucuz. Hem de hayat çok daha rahat böyle.
Efendim hiç tartışmaya açık değil. Gerçekten de biz bu konuyu sizinden önümüzdeki günlerde tekrar konuşalım. Gerçekten çok önemli konular bunlar. Ben özellikle bu programa katılmayı kabul ettiğiniz ve bu kadar açıklıkla paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum.
Ben çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun.
Saygılar sunuyorum efendim. Sağ olun.
Hoşça kalın.
Evet, WeHealth'in CEO'su Oğuzhan Sürel'le konuştuk efendim. Çok enteresan konular tabii ki. Yani olmadan önce düzeltmek gerçekten olduktan sonra arabayı çarptıktan sonra düzeltmekten çok daha ucuz ve kolay. Arabayı çarptıktan sonraki şeyleri tartışmaya gerek bile yok. Efendim hemen bir diğer konumuza geçelim şimdi. Hattımızda yine çok değerli bir konuğumuz var. Sirket'in danışman kurucusu Efecan Başöz var hattımızda. Efecan Bey merhabalar.
Merhabalar Serhat Bey, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Hemen sizi ve şirketinizi tanıyarak başlayalım mı?
Tabii, biz şirket danışmanlık olarak 2018 yılında kurulan bir dijital pazarlama ajansıyız. Özellikle reklam yönetimi ve SEO dediğimiz
Evet.
Organik trafik anlamında hizmetler veriyoruz.
Bu arada hani şirket danışmanlığı yapmıyorsunuz. Danışmanlık şirketinizin adı şirket değil mi? H ile yazılıyor K'den sonra. Ona özellikle vurguladım ki insanlar hani peki kimle konuştun demesinler bize.
Aynen öyle. Olabildiğince basit tutmaya çalıştık aslında. Şirketin ismi şirket gibi düşünebilirsiniz. Evet, arada bir H harfi var. Biz dijital pazarlama tarafında ilerleyen aslında bir ajansız.
Harika. Şimdi öyle bir dünya ki pazarlama, o dijital pazarlama dünyası gerçekten de ışık hızıyla gelişiyor. Ben ne kadar yakından takip edeyim desem de gerçekten çok zor. Hakikaten çok zor çünkü sürekli yeni şeyler geliyor. Mesela geçen hafta benim bir internet sistem olduğu için Google'dan düzenli bana mesajlar geliyordu. Geçtiğimiz günlerde de Google böyle yeni bir döneme geçiyoruz. Bir dakika dedi. Dedim bir dakika, hangi dönem? Ne dönem? Okumaya, anlamaya çalıştım ama gerçekten işin uzmanı olmayınca sıradan sade bir kullanıcı olarak onları anlamak çok zor. Çok enteresan şeylerden bahsediyorlar çünkü. Biraz bu Google'ın yeni adımından bahsedebilir misiniz?
Tabii Google izin modu Türkçeleştirdiğimizde consent mode diye de İngilizce isim var. İşte izin, onam verme şeklinde Türkçeleştirebiliriz aslında. Buradaki onam verme önemli bir detay. Benim verimi işlemeye, bunu tutmaya, bununla alakalı analiz yapmaya veya reklam vermeye izin veriyorum demenin teknik tarafı diyebiliriz açıkçası, özet olarak baktığımızda. Bir kullanıcı siteye geldiğinde veya uygulama da olabilir, bu site olmak zorunda değil ama daha çok site kullanıldığı için site üzerinden gidersek, bir siteye geldiğinde başta analitik olmak üzere kaç sayfa dolaştı, işte ne kadar süre içeride kaldı, hangi sayfaları dolaştı, form doldurdu mu, satın aldı mı gibi birçok aksiyonda bulunuyor kullanıcılar. Bununla alakalı olarak veriyi izleme, bir de aynı zamanda birçok platformda, işte sosyal medya olsun, arama motorları olsun, harici reklam platformları, dijital reklam platformları olsun, buralarda reklam veriyor. Bunların kişiselleşebilmesi için kullanıcıların verileri toplanıyor. Bunlarla alakalı, izin almayla alakalı bir durum oluştu. Tabii bu durumu şöyle açıklamak lazım yalnız. Google'ın tarafındaki Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne üye olanlarla alakalı bir zorunluluk oldu. Fakat bizim Türkiye'de şöyle bir durum var. Biz GDPR'a yönelik olarak KVKK, Kişisel Verileri Koruması Kanunu çıkarttık. Ve orada çerez yönetimi diye bir alan var. Çerez yönetimi, siz bir siteye girdiğinizde çerez isimli bir bütün hareketlerinizi kaydeden aslında bir dosya tutuluyor.
Bizim bilgisayarımıza bir iz bırakıyordu, evet.
Aynen öyle, aynen öyle. Tarayıcınızda aslında bir dosya tutuluyor ve bu dosyayla da biz analizler yapabiliyoruz özetle. Bunun için de izin alınması gerektiği KVKK'da açık. Google tarafındaki konu, her ne kadar Avrupa tarafı olsa da bizde de KVKK olduğu için dolaylı olarak zaten bizde de zorunluluk vardı. Bunun yalnız diğer taraftan, şimdi Google'ı çok fazla kullanıyoruz. İsmini zikretmemiz gerekiyor. Analitik tarafta çok fazla kullanılıyor bu. Tabii. Hemen hemen her sitede var. Eminim sizin sitenizde de kullanılıyordur. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda Google diyor ki arkadaşlar artık izin almalısınız. Ben bu izni görmeliyim. Bu izinler yoksa ben o analitiği tutmayacağım. Ben o reklam özelleştirmesini yapmayacağım diyor. Şimdi Google tabii çok büyük bir yapı. Google'ın analitik tarafı var, reklam tarafı var, bir de Chrome'la bir tarayıcısı var ve dünyanın en yoğun, en çok kullanılan tarayıcısı. Dolayısıyla dijital sürecin her adımında varlar. O yüzden onların kurallarına göre oynamak gerekiyor bazen buradaki durumu. Buradaki gelişme şuydu, buradaki izinleri artık ben takip ediyorum. Geçmişte böyle bir yapı yoktu. Ben artık takip ediyorum. Sen izin almazsan, bu çerez yönetimini tutmazsan, ben bunu reddedeceğim otomatik olarak ve artık bu analizleri göremeyeceksin dedi. Bu bizim için, bizim gibi pazarlama...
Peki site sahiplerinin mi yapması gerekiyor efendim bunu?
Site sahipleri ama dolaylı yoldan, ajanslar olabilir, IT ekipleri olabilir. Bununla ilgilenen kimse, o siteyle alakalı ilgilenen kimse onun yapması gereken bir yapı, evet. Bunu daha çok açıkçası kurumsal firmaların çoğunda, KOBİ'lerin de çoğunda bir ajansa çalışıyorlar. Genelde bizim üzerimizden, yani bizler gibi firmalar üzerinden ilerliyor bu yapı. Fakat gün sonunda evet, site sahibi başta sorumlu sıfatıyla başta olmak üzere bunun yapılması gerekiyor.
Yani bizim yüklememiz gereken bir şey, mesela site sahiplerinin yüklemesi gereken bir şey mi var?
Şöyle ki...
Cahilim bağışlayın, böyle ben hakikaten anlamak için soruyorum bunları.
Estağfurullah, estağfurullah. Evet, evet, konu biraz teknik bir konu açıkçası. Evet. Olabildiğince basit anlatmaya çalışıyorum. Orada şöyle, çevre yönetiminde zaten bir zorunluluğumuz vardı. Yani bununla alakalı çalışan firmalar var zaten. Ve siz bir siteye girdiğinizde aşağıda bir, genelde aşağıda bir bilgilendirme çıkar ve orada işte hepsini kabul et, hepsini reddet gibi neyin takip edip neyin edemeyeceğini seçtiğiniz bir yapı var. Çoğu kişi buna hiç tıklamaz. Ya da hepsini kabul etler. İkisinden biri. Çoğu seçim böyledir. Bizim de gördüğümüz analiz bu. Burada yaptığınız zaman, şimdi bunun arka planında çalışan firmalar var. Bunun Google kısmı şöyle ilerliyor. Google'a bir bilgi atılıyor arka tarafta. Bunu teknik ekipler ilerletiyor. Teknik ekipler ne yapıyor? Bir bilgi parçacığıyla Google'a diyor ki ben izni aldım veya hayır almadım, kabul etmedi. Hepsini reddet demiş olabilir, reddedilmiş olabilir, hepsini kabul etle kabul edilmiş olabilir ya da parçalı olabilir bu. Ki bu, açık konuşmak gerekirse Türkiye üzerinde konuşayım, gördüğümüzde çok çok nadir oluyor. Ya hepsi reddet ya hepsini kabul et şeklinde ilerleyen bir süreç var. Şeklinde düşünebiliriz. Yani oradaki teknik detayı konuyla alakalı ilgilenen IT ekipleri veya ajanslar Google tarafında bir ayarlamayla yapıyorlar bunları.
Peki efendim, şunu merak ediyorum ben. Mesela gelen insanlar tümünü reddet, tümünü reddet dediler. Öyle bir denk geldik yani. Herkes reddediyor. O zaman ben analitik alamamaya mı başlıyorum sistemden?
Evet, işte orada birazcık bizim işlerimizin zorlaştığı dönem başlıyor açık olmak gerekirse. Analitik gittikçe zorlan, bazı konular var, çok temel konular diyebileceğimiz güvenlikle alakalı detaylar var. Onlar zaten çok, yani o siteyi kullanıyorsanız kabul etmek zorundasınız. Fakat analitik detaylar, işte cins, demografik, cinsiyet, yaş gibi detaylar, psikografik, nelerle ilgileniyor kullanıcı, tarayıcı üzerinden geldiği için bilebiliyoruz. Evet. Bu detayları artık görememeye başlıyoruz. Bizim için zor dönem orada başlıyor. Bu birincisi analitikte. İkincisi de reklamda. Reklam da önemli.
Dijital reklamın da sihri oydu zaten. O analizleri görebilmekti zaten öyle. Değil mi efendim?
Aynen öyle. Aynen öyle.
Dolayısıyla gazeteden bir şey farkı kalmıyor işin yani.
Yani şöyle, kısmen öyle, kısmen de çözümle üretmeye çalışıyor Google bununla alakalı olarak. Hatta bugün bir konuyla alakalı görüşmesi vardı. Google yakın zamanda çerezleri de bırakacak. Yani teknolojik değişimle yaşıyor. Şimdi bu birinci adım, evet, izin modu ama bugün bir değişim olduğunu öğrendik. Normalde yaz aylarında artık Chrome tarafında çerezleri bırakacaktı ve yeni bir teknolojiye geçecekti. Zaten bir kayıp öngörüyorduk biz. Bunu yalnız yani bu dünya çapında çok büyük bir değişim olduğu için son çeyreğin ikinci yarısına, yani Kasım-Aralık dönemine bıraktığını söyledi. Yani bu benim kişisel görüşüm ama ben bunun biraz daha öteleneceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten bizim sektörümüzde çok çok ciddi bir iş yükü ve çok teknik bir bilgi isteyen detaylar var. Dolayısıyla bir de şöyle bakmak lazım. Kurumsal yapılarda içeride bu kadar teknik insanlar çalışmayabiliyor. Ajanslara kalıyor. Ajanslar tarafında da bu kadar teknik olmayabiliyor. Dolayısıyla bu birazcık giriş bir konu. Çünkü karşılığında yasal düzenlemeler var. Şimdi bir de Türkiye'den şöyle ufak bir detayı da söylemem lazım. İşte Türkiye'den KVKK tarafında biz bunu yapmalı mıyız, yapmamalıyız? Evet, yapmalısınız. Bir de şöyle bir şey var. Şu atlanabiliyor. Özellikle B2B, işte kurumsal Avrupa bölgesine ihracat yapan firmalarda ya da Avrupa Ekonomik Bölgesi demek daha doğru olur. Daha geniş çaplı bir şekilde. Oraya ihracat yapılıyorsa ve sitede İngilizce var ve işte başka diller de olabilir tabii ki de, Avrupa'da olan dillerden de olabilir. Oradaki bir kullanıcı sizin sitenize giriyor ve bunun üzerine hareket yapıyorsa bunun zorunlu olarak olması gerekiyor. Yani biz Türkiye'deyiz, önemsemeyelim, ihracat yapıyoruz, önemsemeyelim gibi bir durum söz konusu değil. Çok önemli bir detay. Dolayısıyla buradaki hani sadece şu olabilir, tek bir ayrıştırıcı nokta var. Türkiye'de bir sitedir, burası için konuşalım. Sadece Amerika ile, sadece İngilizce'dir, sadece Amerika ile çalışıyordur. Mesela şu anda böyle bir zorunluluk yok. Ama bunun gibi detaylar için böyle çok spesifik araştırma yapmak lazım. Bunun yerine aslında kurallara uyuluyor olması çok daha verimli olacaktır.
Peki beni korkutan bir soruyu size sormak istiyorum. Yani cahilce de gelebilir ama yani şöyle, mesela GDPR ya da muadillerinin KVK ile çeliştiği yerler var mı? Yani biz bunu KVK için yaptık ama GDPR bunu yasaklıyor gibi durumlar oluyor mu?
Yok, olmuyor. Şu ana kadar gördüğümüz avukatlardan da bu detayı alıyoruz biz. Evet, biz zaten GDPR'e uyumlu gidiyoruz. O konuda daha kapsayıcı ve uyumluyuz. Hatta şöyle açık konuşmak gerekirse GDPR öyle bir noktaya gidiyor ki biz bana göre daha iyi bir, şu anlamda daha iyi bir noktada kalacağız. Verinin işlenmesi noktasında daha iyi bir noktadayız. Fakat biz tam uyumlu hale gelirsek eğer o tarafta şöyle bir noktaya gidiyor. Teknolojik olarak çok enteresan. Yani neredeyse veriyi hiç işlememe haline getirmeye başladı. Birazcık ucunu kaçırdığını düşünüyorum ben kişisel olarak Avrupa Birliği tarafında bunu. Gerçekten evet. Tamam, veri gizliliği tabii ki de kullanıcıların verisi çok önemli. Evet, yani gerçekten data en değerli şey oldu. Kesinlikle buna çok büyük manipülasyonlar yapılabiliyor. Bunların hepsi kabul. Fakat bunun yolu %100 her şeyin suyunu sıkmak ve regülatif hale getirip hiçbir şey yapılamayacak hale getirmek midir? Ya çok basit bir örnek vereyim. Bunların hiçbirinin yapılamadığını, reklamlarında verilemediğini düşün. Bunların hiçbir yatırım yapılamayacak. Google piyasada çekiyorum ben ya dese. Mesela madem
ne yapacaksınız? Öyle, yerine ne koyacağız yani? Google'umuz var mı elimizde?
Aynen öyle. Yani arama yok. Chrome tarafı yok. Yani bunun Gmail gibi alanları var. Bu arada şeyi düşünmemek lazım. Gmail sadece ücretsiz değil. Birçok firma, biz de dahil olmak üzere, ücretli tarafını kurumsal olarak çalışıyoruz Google'a baktığımızda. Altyapı olarak kullanıyoruz. Dolayısıyla çok, yani iki tarafta çok büyük çekişme var. Açık konuşmak gerekirse o tarafta. Bakalım o çekişmenin sonucunda neler olacak, göreceğiz hep beraber.
Yani mesela Meta geçtiğimiz günlerde ben şeydi o X Twitter muadili şeyimi ben Türkiye'yi kapatıyorum tamam dedi, ne uğraşacağım ya dedi. Ne uğraşacağım dedi ve kapattı yani mesela. Çok acayip bir şey bu. Bu kapatmalardan bizim korkuyor olmamız lazım. Aslında dünyanın o bütünlüğünden uzaklaşmıyor olmamız lazım. Ama bu bazı insanlara şaka geliyor ama bu şaka olmaktan çıkıyor yavaş yavaş.
Öyle ama şöyle bakmak lazım. Ya yani orada rekabet kurulunun bir kararı var. Evet. Orada yakın zamanda Twitter'da bant daraltma, hatta bugünlerde tekrar haberini okudum. Yakın zamanda gidiyor bant daraltmaya doğru gidişat var. Neden? Temsilcileri yok. Evet, o adım hakikaten gidiyor ve Twitter çok, yani X yeni adıyla çok çok önemli bir platform. Özellikle bilgi akışı açısından çok önemli bir platform. Dolayısıyla ama şöyle bakmak lazım. Sadece Türkiye'deki olan bir konu değil. Birazcık güç çekişmesi. Bunlar çok güçlü firmalar oldular çünkü bilgiyi kontrol ediyorlar. Bugün mesela Temsilciler Meclisi'nde Amerika tarafında, Kongre'de TikTok'un yasaklanmasıyla alakalı karar kabul edildi. Yani başkan, Amerikan başkanı yüz alarsa TikTok yasaklanacak Amerika'da. Yani bir Çin-Amerika çekişmesiyle çok ciddi kullanılan, çok büyük bir platformun yasaklanması söz konusu.
Bu sadece sen satmalısın diyor adamlar. Böyle bir şey koydular abi. Sen de durmasın bu. Sen bunu sat diyorlar. Abi hani serbest piyasaydık. Hani nerede? Evet, yok böyle bir şey yani.
Yani orası işte veri böyle bir şey maalesef. Yani biz belki tamam daha teknik ve daha böyle mikrodan konuya başladık ama makroda aslında böyle bir, hani devletlerin izin vermediği, niye bu konular çıkıyor, niye işte bu teknik detaylar çıkıyor, aslında o platformlarda olabildiğince regülasyonlara uymaya çalışıyorlar ama paralelde o regülasyonlarla savaşıyorlar aynı zamanda. Çünkü o veriye ihtiyaç var. Yani TikTok'ta çok basit bir örnek verelim. TikTok'ta neden şey yapılıyor? Algoritmasıyla alakalı soru işaretleri var. Ama aynı algoritmayı milyonlarca insan kullanmak istiyor, görmek istiyor. Onunla ilgili sonuçlardan mutlu oluyor. Ya da tam tersine Google'daki bir arama sonucundan mutlu oluyor. Olabilmesi için bazı verilerin işlenmesi gerekiyor. Yani bu İki uçlu bir konu. Doğrusunun evet. olduğunu düşünmediğim, kimsenin mutlu olmadığı sonucunda, o da net bir konu. Kimsenin mutlu olmadığı çok zor bir konu. Yani dijitalde bu arada şöyle bir şey var. Son olarak onu da bir eklemem lazım veriyle alakalı olarak. Buyurun. Yani %100 yok olması diye bir şey söz konusu. Mesela ben hakikaten düşünemiyorum onu. Yani bir artık veri hiçbir şekilde işlenemiyor şeklinde bir şeyi hayal etmek gerçekten zor. Gerçekten çok teknik olarak da çok zor bir şey. Yani bir çok böyle derine indiğimizde bir kullanıcı belli bir IP'den ve belli bir adres, internet adresiyle geliyor. Belli bir cihazla geliyor. Belli temel bilgiler var. İçeriye girdiğinde kullanıyor. Bunu çok basit düşünelim. Her gün kullandığımız siteleri, her gün kullanılan haber kanallarını düşünelim. Bunları hepsi, o zaman dijitalde böyle bir imkan yok. Biz o zaman bu işi bırakıyoruz derse ne olacak? Yani bu kadar sert gitmenin karşılığının farkında olduklarını düşünmüyorum kanun koyucuların. Dolayısıyla oradaki ciddi çekişme hepimizi etkileyecek gibi duruyor. Günlük hayatı etkileyecek gerçekten.
Anlıyorum. Valla çok enteresan bu. Bunları sık sık sizinle bir araya gelelim, sık sık üstünden konuşalım bence, çünkü şey değil, çok kolay konular değil bunlar gerçekten de. Ve evet, yani evet, bol bol bunları ayrı ayrı zamanlarda sık sık sizlerle konuşmamız lazım sanırım.
Evet. Biraz önce çok ufak bir ekleme yapayım. Siz güzel bir şey söylediniz. Meta ile alakalı bizim söz. Bir de sosyal medya ile alakalı tabii. Bu Google tarafıyla alakalı bahsettiğimiz konuların sosyal medyası var. Onlar da bazı şeyleri sayıyor. Mesela çok farklı bir örnek. iPhone'larda Apple çok ciddi kısıtlamalar uyguluyor. Yani sadece konu regülasyon değil. Artık mesela Apple diyor ki ben gizliyim diyor. Ya pazarlama şekli o, yaklaşımı o ürünüyle alakalı olarak. Ben bununla alakalı seni çok kısıtlarım diyor verilerinde. Dolayısıyla bizim mesela bunun sonucunda gördüğümüz şey neydi? Sosyal medya son 2 senede sosyal medya reklamlarında iPhone'larda, iOS tarafında desek daha doğru olur. Çok ciddi veri kayıpları, dolayısıyla da performans kayıpları, verimlilik kayıpları yaşadık biz. Yani bu zaten yaşandı belli bir miktarla. Bunun Google tarafına geçtiğinizde bunun Android'i var, Chrome'u var. Yani bunların hepsine çoğaldığı zaman ve arttığı zaman, genişlediği zaman ciddi bir performans kaybı oluyor. Ne demektir bu? Milyarlarca dolar harcanıyor reklama. Reklam tarafı burada biraz kritik bir konu çünkü çok büyük maliyeti olan taraf. Milyarlarca dolar globalde harcanıyor. Sadece Türkiye'de 800 milyonla 1 milyar dolar arasında bir yıllık reklam harcamasından bahsediyoruz. Bunların verimli olmaması halinde bunlar sokağa atılmış para demek. Yani çok ciddi rakamlar bunlar. Ki Türkiye ufak bir pazar bu açıdan. Amerika 200 milyar dolar civarında bir rakamdan bahsediliyor. Bunların hepsi için bize veri lazım. Biz derken tabii burada ajans tarafı için söylüyorum. Bakalım, olacak diye bazı noktaları birlikte göreceğiz.
Vallahi harikasınız. İnanılmaz bir ufuk turu verdiniz bize. Ama böylesi durumlarda, her değişikliklerde mutlaka bir sizinle bir araya gelelim ve bunları konuşalım. Hakikaten bu konular böyle üstünden basitçe geçirebilecek, unutulacak kadar kolay şeyler değiller gerçekten de.
Zevkle her zaman görüşmek isteriz.
Çok teşekkür ederim Efecan Bey. Saygılar sunuyorum efendim.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Sağ olun efendim. Evet, Sirket Danışmanlık Kurucusu Efecan Başöz'le konuştuk efendim. Evet, böylece programın da yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Serhat Ayan, bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya varlıkları üzerinden. Evet efendim, gelecek hafta yani yarından itibaren yine tekrar görüşmek üzere diyelim. Ama tabii ki Yeni Şeyler Rehberi'nde gelecek haftada görüşeceğiz. Haftada 5 gün farklı konularda program yapmanın da böyle bir şeyi var. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.
Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te.